İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan yardımcı doçent doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler, İlahi Nizam ve İnsan programına hoş geldiniz. Bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Beyza Bilgin hocamız. Hocamız din eğitimi anabilim dalından emekli, aynı zamanda o anabilim dalının kurucusu duayen hocamız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Hocam biz bundan bir önceki programda 50 bin yıllık bir gün isimli eserinizin hikayesiyle başlamıştık. Tabii bu programla ilk defa eğer dinleyenler varsa biz de onlar için bir özet geçelim. Ondan sonra dinleyicilerimize şöyle bir söz vermiştik. Bu kitaptan örnek hikayeler, evet. Daha doğrusu bu kitabın hikayesi içerisinde var olmuş bölümler var.
Surelerin isimleriyle ilgili
olduğu için, evet. Onlardan örnekler üzerinde duracaktık bugün. Kitabınızda 114 tane surenin isimlerinden hareketle bir çalışma yaptınız. Ve o surelerin isimlerini peygamberimizin verdiğini biliyoruz. Evet. Bunu bize söylemiştiniz son olarak. Ve surelerin isimlerinden hareket ederek Kur'an meali okumaya başlamanın da bir Kur'an meali okuma yöntemi olarak bir öneri, evet, evet, olduğunu, evet, söylemiştik. Biraz bunları özet olarak söylüyorum hocam. Çünkü Kur'an meali okumak başlı başına insanlara güçlük getirebiliyor. Ve bazı ön bilgilere, bazı hazırlayıcı bilgilere ihtiyacımız olduğunu zaman zaman gözlemliyoruz. İnsanlar bize böyle sorular soruyor. Mesela en baştan siz de böyle bir örnek verdiniz, başınızdan geçen bir olayı anlattınız. Fatiha var, Bakara suresiyle devam ediyor. Ama diyelim ki Bakara suresi aslında Kur'an-ı Kerim'in en son surelerinden, nüzul sırası itibariyle
Medine sureleri, evet,
sırası itibariyle en son surelerinden birisi. Bu ne demektir? 23 sene boyunca bir vahiy süresinden söz ediyoruz ve o vahiy süresi içerisinde çok belli konular üzerine gelmiş bir nizam var. O nizamın tamamlanma hikayesi, evet, aslında Bakara suresinde.
Evet, 12 yılı Mekke'de geçmiş. 12 yıldan sonra
neler neler olmuş. Ondan, evet, sonra o ayetler geliyor. İnsanlar ilk olarak meal okurken, Türkçesini okurken bunlarla karşılaştığında o başlangıcından itibaren vahiy hikayesini bilmiyorlarsa eğer bazı güçlükler yaşayabiliyorlar. Evet, bazı ayetlerin, tabii, anlaşılmasında sorunlar, tabii, yaşayabiliyorlar. Biz bunlardan da söz etmiştik hocamızla ve bu bir takım bilgilerin baştan bilinmesi konusunun Kur'an meali okunması açısından yararlı olacağını söylemiştik.
Evet, yani bir roman gibi okunamaz Kur'an-ı Kerim meali Türkçe olmasına rağmen. Değil mi? Arapça, evet, değil. Türkçe. Hatta ne kadar sade olursa olsun misallerin arkasındaki veya esbab-ı nüzul, vahyolunuş sebepleri bilinmeksizin güçlükler çekilecektir her
güçlükler
zaman için.
Çekilecek.
Ve anlama güçlükleri nasıl anlayacağını bilemeyecek.
Evet, ve sizden öğrendiğimiz bir şey daha var hocam. Çok şey var. Ben çok mutluyum o yüzden. Onlardan birisi de şu. Siz derdiniz ki bize her zaman için Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna bir kere okumuş olmakla onu anlamayacağımızı en başta kabul edelim ve çeşitli okuma biçimleri olduğunu bilelim. Mesela konularına göre okuyabilirsiniz. Bir konu üzerindeki bütün, evet, ayetleri toplayarak onları etüt edebilirsiniz. Veya nüzul sırasına göre, evet, okuyabilirsiniz. Şimdi artık o tarz Kur'an-ı Kerim mealleri de var. Evet. İnsanlar onları da satın alabiliyorlar.
Peygamberimize en önce ne söylenmiş, değil mi? En, tabii, önce neyin haberi verilmiş, tabii, neyin emri verilmiş. O şekilde gidilebilir.
Mesela şaşırıyordu insanlar, diyorlar ki her zaman için şöyle söylenir. Vaazlarda duyarız, Kur'an-ı Kerim'le ilgili her konuşma yapan bunu söyler. İşte ilk emir oku emridir ama biz Kur'an-ı Kerim'i bir açıyoruz, bakıyoruz. İlk başlarken ayetler öyle başlamıyor. Fatiha suresi, Bakara suresi. Peki nereye gitti bu, evet, ilk emir oku emri? Evet. Tabii 96. sure, evet, Alak ya. Suresi görünce bu sonuna ne anlama kadar geliyor? Sonuna kadar lazım okuyacağım, sonra diyeceğim ki oku emri Kur'an-ı Kerim'in ilk emri. Peki bu nasıl oluyor? Bu ne anlama geliyor? Ya. Bu dahi insanlar için anlaşılmaz bir durum, evet, ifade ediyor. Onun için sizin söylediğiniz, o bize önerdiğiniz şey, nüzul sırası da göre, hı, okuduğunuz zaman bu da bir anlama biçimidir. Hı hı. Hatta bu şunu kolaylaştırabilir. Vahiy, evet, bütün insanlığı ilgilendiren bir şey ama neticede bir topluluğa geliyor.
Tabii.
Onların dilinden, tabii, geliyor ve onların yaşadıkları hikayeleri, hı-hı, içeriyor. Ve onlara cevap olarak da geliyor. Hı-hı. Onlar sorular soruyorlar, onlara onların sorularına, sorunlarına çözüm, evet, getiriyor.
Sana şöyle söylerler, sen şöyle söyle.
Bir de baştan böyle söylüyor, değil, evet, mi hocam? Yani, evet, böyle şeylerle karşılaşıyor insan. O zaman demek ki en başından itibaren, yani nüzul sırası dediğimiz şey onun için önemli. Eğer bu şekilde takip ederek okursak konular nasıl gelişmiş? İnsanlar daha çok hangi konularda vahye ihtiyaç duyuyorlarmış, evet, sonrasında neler olmuş, belki bu seyri de görmemiz açısından bir şeydir.
Tabii tabii, ama yine de bir yerden başlamak lazım,
evet,
değil mi? Ya?
Evet, evet, ama mutlaka sizin de bu çalışmanız bu anlamda çok önemli bir katkı.
Yani bir grup şunu çalışsa, bir grup şunu çalışsa böyle, sonra onlar bir araya gelse.
Bir araya gelse hepimiz.
Ne güzel olur.
Tabii tabii, sizin bu çalışmanızda da surelerin isimlerinden hareket ederek bunlar ne anlama geliyor? O ismin geçtiği ayet hangi ayet? Hı. Neden bir surenin ismine olacak, hı, kadar önemli olmuş? Bu da bir okuma yöntemi. Yani, hı, insanlar
çocuklara hitap ettiğim için ben bunu seçtim. Hocam, ama sonra baktım ki şimdi, büyük çocuklara da çok iyi geldi.
Onu kesinlikle söylemek gerekiyor. Çocuklar ama biz yetişkinler için de çok önemli, hazırlayıcı bilgiler.
Zaten çocuklar büyüktür. O hiç bizim çocuk dediğimiz,
tamam,
değil.
Tamam, sustum.
Yani 10 yaşında çocuk gerçek bir büyüktür Remzi.
Evet.
Hani kainat nizamı diyorsun ya, o 10 yaşında çocuk filozof sayılır. Hele bu metafizik konularda neler ne sorular sorarlar. Ki bu 4 yaşında başlar. 4 yaşında çocuğun sorduğu soruyu 40 yaşında adam artık sormaz. Nasıl olsa cevabı yok.
Sizden öğrendiğimiz ya bir şey, yine araştırmalarınız göstermişti, bir tane öğrenci. Kendi aralarında konuşuyorlar da varoluşu araştırıyorlar. Hı-hı. Ve ilk var olan ne? Bir, evet, kedi üzerinden.
Evet.
Lütfeder misiniz hocam, onu
yani
anlatır mısınız? Yani
masaya
bize
oturmuşlar, böyle çalışıyorlardı. Benim kızım da içlerinde. Ara sıra işte onlara bir şey götürürken işitiyorum ben de. Diyor ki benim bir kedim vardı, karnı şişti, yavruları oldu. Ben o zaman anladım kedilerin nasıl olduğunu. Ama ilk kedi nasıl olmuş onu bilmiyorum.
Bilmiyorum, işte mesele bu.
Öbürü de diyor ki ben diyor her şeyin nasıl olduğunu, mesela güneşin, ayın, yıldızların nasıl olduğunu merak ediyorum diyor. Asıl bunları merak ediyorum ben diyor. Öğretmenimize sordum. Dedi ki büyük sınıflarda bunu öğreneceksiniz. Ben gittim abilerin, ablaların kitaplarına baktım. Orada yazıyor ki hiçbir şey yokken bir toz bulutu dönüyordu. O toz bulutunun sıkışıp parçalanması, soğuyup sıkışıp parçalanmasından gezegenler meydana geldi. Evet, ama o toz bulutu nereden geldi? Ben onu en çok onu merak ediyorum diyor çocuk.
Evet, ya,
şimdi hani demin sana söyledim işte ya Remzi'ye, kara madde.
Evet.
Bir de o çıktı şimdi yani. Boşlukta hani duruyorlardı, birbirlerinin çekimleriyle duruyorlardı, yer çekimiyle duruyorlardı, dönerek duruyorlardı. Bir de kara madde varmış, kara enerji varmış.
Evet, kainat boşluğu, evet, dediğimiz şeyde
enerji,
değil mi? Boşluk değilmiş orası.
Meydana gelip de bir enerji oluşup da hani şey, anne karnındaki şey gibi, şeyim gibi oluşmaya başlayınca o enerji dağılmıyormuş. O kara madde onu engelliyormuş.
Topluyor.
Etrafını böyle, hmm, sarıyormuş. O onun içinde büyüyormuş. Anne rahmi gibi. Bu ne biçim şeydir bu?
O da kendini doğuruyor. Allah, aa, bilir neler oluyor.
Yani
oradan
onu
gezegenler
koruyor.
Oluyor.
Yoksa her şey dağılıyor gidiyor orada. Yıldızlar hani öldüğü zaman dağılıyorlar onun gibi. Böyle şeyler de var.
İşte nizam hocam. Bizim yani programımızın
biz ne kadar
ismi de
bilirsek,
bu ya. Evet, ilahi nizam. Bunu bildiğimiz ölçüde biz insanlığımızı
i̇şte
herhalde gerçekleştireceğiz.
İşte bunu çocuklar merak ediyor. Büyüklerden de bazıları bunu iş ediniyor. alim oluyorlar.
Evet ve biz de işte Kur'an ilimleri açısından bu meselelere bakmak durumundayız.
Takip etmeliyiz değil mi?
Bakmak durumundayız. O zaman hocam
çocuklarımıza cevap verecek kadar en azından.
Tabii ya, o sorular bizi de çok zorluyor hocam. Siz bunu zor sorular adı altında çalıştınız, bize de böyle öğrettiniz. Zor sorular devam ediyor çünkü hayat devam ediyor. Ama her günde bu sizin az önce söylediğiniz türden yeni buluşlar, insanların keşifleri, bunlar bilgiyle olacak olan şeyler.
Bir de bazı diyorlardı ki bana öğrenciler, hocam bizim orada çocuklar hiç böyle sorular sormuyorlar. Bu da var. Her çocuk bu soruyu sormuyor çünkü sen sordurmuyorsun. Öyle bir ortam yok. Biz bunu da sağlamalıyız. Çocuklara soru sorabilir bir ortam hazırlamalıyız. Düşünmeli insan. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in namaz emri kadar düşünme emri daha çok.
O kadar çok
daha
ki
çok
ayetlerde.
Düşünme emri var.
Evet. Düşünmüyor
bir saatlik
musunuz?
Düşünce biliyorsun ne kadar ibadetten hayırlı. O
tabii,
da bir ibadet.
Tabii tabii, onunla ilgili de insanlar hep
ya,
değil mi?
Soru
ya?
Sorar hale gelmemiz lazım bizim.
Evet. O zaman hocam ben soru soruyorum şimdi size. Beni yüreklendirdiniz. Bu Yasin suresi çok önemli.
Ne suresi?
Yasin suresi.
Ha, evet, evet,
Kur'an'ın
evet.
Kalbi.
Evet.
Öyle öğretmiş
demiş peygamberimiz
bize.
Evet.
Bu kadar önemli bir sure ve çoğunlukla da ne zaman karşılaşıyoruz Yasin suresiyle? Ölümler vasıtasıyla, yani
ölmeden önce, ölüm sırasında, evet. Etrafında bekleşirlerken okunuyor, bir de kabristanda
okunuyor. Hep bunu merak ediyor insanlar ve bu konuda da sorular gelmeye başladı son zamanlarda. Biz eskiden Yasin suresini hiç sorgulamadan böyle bir ortamda okunurdu, dinlerdik Arapçaları okunurdu,
evet.
Hepimiz
hiç
aynı şeyi
kimse
diyoruz.
Bir şey sormazdı,
sormazdık ama şimdi hani bir de açıp bunu Türkçesinden okuduğumuz zaman şunu merak eder hale geldik. Niye ölülere bu kadar okunuyor sorusunuz.
Halbuki buradan, Mehmet Akif çok önce söylemiş değil mi? Kur'an ne mezarlıkta,
evet,
okunmak için indi.
Ya ama işte insanların bu noktaya gelmeleri, yani siz dediniz ya az önce soru sorar hale
evet,
gelmeleri
evet.
iyi bir şey. Bu soruyu sorduklarına göre biz de size soralım
hocam.
İyi bir yere gelmişiz. Niye okuyoruz veya Yasin suresinin bu şekilde olması gerekir mi? Biz diriyiz, hayattayız. Kendimiz için mi okuyoruz? Bunları hocam lütfen bizim
öyleyse,
için paylaşır mısınız?
Evet. Öyleyse niçin?
Ve bu şimdi, kitapta nasıl ele aldınız
bu,
oradan da
bundan
başlayarak?
Bundan önceki programda hani demiştik ya, ancak bilgi sahipleri anlar. İşte o genç sormuştu, kalplerin mühürlenmesi, gözlerin perdelenmesi ne demek? Bu Yasin suresinin başlarında da böyle var. Mesela 8. ayette daha. Hani Yasin ve Kur'an-ı Hakim diye başlıyorsun ya. 8. ayete geldiğin zaman boyunlarında demir halkalar vardır onların diyor.
Demir
hani
halkalar.
Eziyet ederken Romalılar nasıl yaparlardı, böyle halka geçirirlerdi boyunlarını. Kimi tahtadan, kimi demirden. Elleri böyle çıkar, boynu böyle çıkar. Şimdi Ertuğrul filminde çıkıyor bunlar.
Aa, evet. Evet.
Değil mi?
Evet.
Hatırladın mı?
Şimdi insanlar i̇şte, gözlerinde canlandırabilirler.
Canlandırabilirler, evet. Şimdi boyunlarında demir halkalar vardır. Ayrıca bir de ne vardır diyor bak. Önlerinde bir set, arkalarında bir set. Çekmişizdir. Onlar artık akıl edemezler. Hani akıl etmeleri lazım ya. Bunlar akıl edemiyorlar. Yine geldik senin programının adına.
Evet.
Kainat nizamı. Yani insanları neyle yetiştirirsen, neyle terbiye edersen, hangi ortamlarda yaşatırsan insanları, onların tek doğruları haline geliyor. Onun dışındakiler yanlış oluyor. Acaba demeyi bırakıyor insanlar. Acaba böyle bu böyle midir, yoksa böyle midir?
Böyle
başka
de olabilir mi?
Evet, ben mi yanlışım acaba? Yoksa onlar mı yanlış? Yani bir silkeleme, hani biraz titremek lazım. İnsanların titremeleri lazım bir yer. İşte bu şeylerde, meallerde, dipnotlarda bazen oluyor. Bazen de tefsirlerde sahte değerlere bağlılık insanları bağnazlığa düşürüyor. Sahte değerlere bağlılık. Yani gerçeğini araştırmadan doğru kabul ediyorsun ve onunla hayatını kuruyorsun. Artık o senin mühürün oluyor, bağnazlığın oluyor.
Bu cümle bana şunu hatırlattı hocam. Kur'an'ın genel bilgisi içerisinde bu var. İlk toplumda bu sahte bağlılık hikayesi çok önemli bir hikaye. Çünkü insanlar o kadar bağlanmışlar ki bilgilerine ve bunu da hep bir şeyle argüman yani destekliyorlar. Diyorlar ki biz atalarımızdan böyle gördük. Hı. Ve Allah'ın Hı. da en çok karşı çıktığı şey bu. Ya atalarınız yanlış biliyorduysa.
Yani ya siz atalarınız bunu, yanlış biliyorduysa.
Siz bunu kadar? Araştırmayacak evet. mısınız? Siz bunu sorgulamayacak evet. mısınız? Siz bunun üstüne kendi bilginizi eklemeyecek misiniz? Sorusu.
O ya yüzden, yanıldılarsa.
Ya, Yasin işte suresindeki önemli. İşte o evet. ilk çıkış bu. Yani madem insanlar kendi boyunlarına bu boyunduruğu takıyorlar.
Evet. evet.
O zaman razı olacaklar başlarına gelenlere. Yok kendilerini değiştirirlerse, o boyunduruktan kurtulmak isterlerse bunu da ancak bilgiyle yapabilirler.
Evet.
İlahi nizamın ne anlama geldiğini ve kendilerinin o nizam içerisinde ne gibi
nizam?
Sorumlulukları.
Bir nizam gerçekten ve bu varsa bu nasıl bir nizamdır?
Bunu bilmeleri gerekiyor.
Evet. İşte bak burada. 8 dedim değil mi?
Evet hocam.
Biz kafalarını dik tutmak zorunda kalmaları için hani diktirler ya. Benim doğrum.
O belli ben bir kibir de getirir evet. insana. Tabii hep dik durması
Onların boyunlarına
gerekir.
Çenelerine kadar dayanan demir halkalar geçirdik. Hani sanki böyle geçirdik. Onlar öyle oldu. Kendilerini öyle yetiştirdiler. Öyle sertleştiler. Biz onların önlerini de arkalarını da bir set çekerek gözlerini perdeledik. İşte burada perde
yine aynı hikaye,
yeniden evet. geldi. Öyle ki onlar artık göremezler. Yani bunlar kör olmuyorlar. Göremezler diyor. Yani farklı bir şey göremiyorlar. Ya yanıldıysa diyemiyorlar artık onlar. O
Tek
halde
doğrucu.
Sen peygambere tavsiye. Onları uyarsan da uyarmasan da bir de. Çok üzülüyor ya peygamber. Kendisinin başarısız olduğunu düşünüyor. Allah'ın sana bunu yap, şunu yap, bunu söyle dediğini başarıyla yerine getiremediğini zannediyor. Ve çok üzülüyor. Bu ayetler. Kainattaki düzeni, işleyişi ona hatırlatarak teselli oluyor onun için. Yani ne kadar çabalasan böyle insanlar gelmeyecek. Ama senin vazifen olabileni yapmaktır. Değil mi? Tebliğdir.
Bu aslında hepimiz için geçerli.
Evet,
hepimiz Mesela
için.
Biz de şimdi bir çaba içerisindeyiz. Böyle bir Değil program mi? Yapıyoruz. Evet. Her birimiz ayrı bir işin ucundan tutuyoruz. Ama ne için yapıyoruz, nasıl yapıyoruz? Niyetimiz
evet.
hak, hakikat. Ulaşabilene inşallah en çok insana en iyi şekilde yani, ulaşsın diye de dua ediyoruz.
%100 Rabbin kendisinindir.
Evet
o
hocam.
O isteseydi bir tebiye yaratırdı melekler gibi hani onlar sadece iyilik ama şeytanlar da var. O da ayrı o da sadece kötülük yapıyor herhalde. İnsanlar öyle yaratmadı. Biz onun düzenini değiştiremeyiz ama onu esnek yarattı. Değişebilir insan.
O zaman
edebilir.
O değişebilirlik içerisinde
evet,
kendimizle
evet,
ilgilenmek evet. durumundayız
kendimizle
daha çok.
Ve de bizi karşımızdakilerden de böyleleri vardır
evet.
mutlaka. Değil mi? Bu perdelerden, bu kağlardan kurtulabilenler mutlaka olacaktır ki olmuştur. Hazreti Ömer hepsinin önünde gelen bir misaldir. Nasıl birisiydi?
Çok sert.
Gidiyordu öldürmeye Allah'ın elçisini.
Neredeyse evet kapısına öyle Kardeşine, dayandı.
Kardeşine şey yaptı vurdu kanattı yüzünü. Yani böyle sert bir adam. Sonra ne oldu? Yani bunu da her zaman için olasılık diye
içerisinde
değil mi?
Görmek
kabul
lazım
etmek
ve rahat
lazım.
Etmek lazım.
Evet.
evet peki bu Yasin suresinden devam edersek
bu, evet,
hocam.
Bu çok enteresan bu Yasin suresi. Orada 13. ayet ve devamı var. İşte bundan sonraki sayfada geliyor. Sen onlara diyor şunları anlat diyor. Daha önce bir şeyler olmuş. Elçilere nasıl karşı gelmiş insanlar. Onları anlat diyor. Bunu da tefsirler açıklarken Hazreti İsa zamanında olan bir olaydı bu diyorlar. Şimdi burada ne anlatıyor bak. Ey Muhammed bu parantez içinde yani ona hitap ettiği için sen onlara hani şu kendilerine elçiler gelmiş olan kent halkını örnek olarak ver. Bir örnek veriyor burada. Hani biz onlara iki elçi göndermiştik. Onlara iki elçi gitmiş. Şimdi bu rivayetler Arapların bildiği şeyler yakın. Kentler bunlar. Bizim şimdiki Hatay'la ilgili
evet,
bir
evet.
olay bu. Ben
ama
gördüm,
burada
sen
yazmıyor.
De görmüşsündür.
Ama burada
yazmıyor.
İşte
ama onlara hatırlat diyor. Yani o topluluk bunu biliyor.
O zaman biz bunu okurken bu hatırlatılması gereken şeyin
evet.
bilgisini nerede öğrenebilirimin peşine düşmemiz
evet, onlar
lazım.
Onlar biliyormuş ki Allah onlara
Allah
değil mi?
Onlara
hani
söylemiş.
Onlar
Tabii.
biliyor bunu
biliyor.
Diyor. İki elçi göndermiştik. Ama onlar yalanlamışlardı o elçileri. Bunun üzerine biz bir üçüncü elçiyle güçlendirdik o iki elçiyi. O zaman onlar dediler ki biz kuşkusuz size gönderilmiş olan elçileriz. Bunun üzerine onlar da siz de bizim gibi insansınız da elçisiniz de bir şey diyorlar. Yani. Hani dış görünüşe bakıyorlar. Bunların gayip diye bir şeyleri, algıları, hayalleri, tasavvurları yok o insanların. Siz yalan söylemekten başka bir şey yapmıyorsunuz diyorlar elçiler. O zaman Rablerine diyorlar ki Rabbimiz elbette ki bizim size gönderilmiş elçiler olduğunu biliyor. Yani Rabbimiz biliyor, biz de biliyoruz. Ey Rabbimiz siz de biliyorsunuz ama bu insanlar kabul etmiyor. Öyleyse bize düşen sadece bildirmektir. Demin söylediğimiz şey apaçık bildirmektir. O zaman işte onların içinden koşa koşa bir adam geliyor falan. Bu adamın adı Habib Deccar. Sen bunu bilirsin.
Evet, Hatay'da biliyorsun. Onun anısına camisi var. Var
ve tabii. İslamiyet'te ilk cami sayılıyor bu. Hazreti Ömer zamanında yapılmış bir cami. Sonradan tabii zelzelelerde yıkılmış, tekrar yapılmış. O ayrı. Ama bu gönderilen elçiler Hazreti İsa'nın yolladığı elçiler. Onlar, hani peygamberimiz de elçiler gönderiyordu ya Medine'ye. Evet, mesela evet, Musa evet, bin Umeyr evet. gitmişti. Onun gibi o insanları orada öldürdükleri için hala orada mezarları var onların, isimlerine yazılı. Biz onların ismini İslam'daki şekliyle söylüyoruz. Onlar Hristiyanlıktaki şekliyle söylüyorlar. Ama bir ziyaret olarak her iki şeyde mümin gidiyor, kesimi tabii. de evet. gelip onları orada ziyaret ediyor. Ve işte kalplerin mühürlenmesi, gözlerin perdelenmesi ile buradaki insanların arkalarına, önlerine set çekilmesi, boyunlarına bukağlar geçirilmesi. Bu yüzden bu şeyin Habib Neccar, Neccar marangoz demek Arapçada. Habib Neccar'ın bir çocuğu varmış, cüzzammış çocuk. Onun için dağda bir mağarada yaşıyormuş çocuğuyla beraber. Rastlamış bu şeye, üçüncü elçi gönderilince dağ bayır geliyorlar. Diyor ki siz diyor Allah'ın elçisiymişsiniz ama diyor yani benim size inanmamı kolaylaştırmak için diyor bir şeyiniz var mı? Bir mucizeniz, bir keramet, bir şey var mı diyor. Biz diyorlar Allah'ın izniyle şifa veririz. Benim de diyor bir evladım var, ona şifa verir misiniz acaba? Ve o çocuğu cüzzamını iyi ediyorlar. Ondan sonra o bunlara katılıyor ve bunu inanmadıkları zaman hani şehrin bir ucundan bir adam geldi.
Koşa koşa
İnanın
geldi diye
sizden yine ücret bekliyorlar ne bir şey. Ayetlerde bunlar
aynı
hep
yazıyor
var.
Yazıyor ayetlerde bunlar.
Evet bunu. Aynen bu işte bu Habib Neccar onu da öldürüyorlar. Ve orada hepsinin şeysi var. Türbeleri var.
Evet.
Belki bu bile ayetleri anlarken bizim işimize yarayabilir.
Yaramaz mı hocam? Şimdi
oralı insanlarımız tabii. vardır. Oraya ziyaret tabii. etmek isteyecek insanlarımız vardır. Bu havarilerle beraber bu Habib Neccar işte bizim herkes bunu kabul etmeyebiliyor. Yani üzerinde yazmıyor ki Habib Neccar yahut şu ama hatırlat dediğine göre o zamanın insanları Remziye bunu biliyorlar.
Tabii.
Yani
Kur'an-ı İşte bu bilgilerden birisi çoğu bu öyledir. Ön bilgi, hazırlayıcı
evet,
bilgi dediğimiz şeylerden.
Hep. Hatırlat. Evet. Demek ki hatırlayacak bilgi var insanlarda.
Bilgi var.
Ama bilmeyen bilmiyor. Veya inanmayan, o bildiğinin doğruluğuna, gayba ait olduğuna inanmayan insanlar da var. Çok enteresan bir şey daha var. Onu söyleyeyim mi? Vaktimiz var mı?
Vaktimiz var hocam. Buyurun.
47. ayet. İslam'da en önemli şey infaktır. Yani nefaka. İnsanın karnını doyurmak. Çünkü en önce insanın bedeninin rahatlaması lazım değil mi? Yedirin. Yedirmek çok önemli. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden siz de verin denildiğinde onlara. Onlar ne diyorlar? Allah dilediği takdirde doyuracağı kimseleri biz mi doyuracağız? Siz gerçekten apaçık bir sapıklık içindesiniz. Şuna bak. Akla da yatıyor sanki yani. Allah izlese doyururdu onları. Aman kainatta doyma işi nasıl gerçekleşiyor? Siz onu bir düşünsenize.
Allah nasıl doyuracaksa.
Ağzınıza mı veriyor beni? Hepinizin kucağına, avucunuza mı veriyor? Nasıl doyuruyor Allah sizi? Biri biriniz yoluyla doyuruyor değil mi? Sen de başkasını doyuracaksın elbet. İşte yani. Şey işleyişi
bu.
Bilmek, olayların işleyişini bilmek çok önemli.
Biz bir programımızda bu konuyu konuşmuştuk
evet.
hocam. Nafaka konusunu
işte
daha çok konuşacağız
aldım.
Ama.
Allah evet. dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuracağız? Bugün de böyle söyleyen insanlar vardır.
Çünkü kendilerini mülkiyet sahibi olarak, yani gerçek sahip gibi görme alışkanlığı, işte o siz dediniz ya, kapatıyorlar kendilerini. İşte bir kapatma da bu. Yani bana verilen mal benimle ilgili bir şeydir. Bunun sahibi benim.
Evet.
Aslında aracı olduğunu ve Allah'ın kendi yoluyla kendini de o anlamda
Evet.
imtihana tabi tutarak insanlara bir vesile olsun diyerek bu kadar mal sahibi veya çok mal sahibi olmaya da gerek yok. Ne varsa onu paylaşması konusunda yönlendirdiğini düşünmüyor
Evet.
insanlar. Demek ki o zamanda da aynı şekilde
Aynı şey,
bir tepki
evet.
var. Şimdi de insanlar
Yani
aynı
sen
şekilde, evet,
değiştirmezsen her şey aynen devam
aynen
edebilir.
devam
Ama insanların
edebilir.
birçoğu değiştirmek istemiyorlar.
Evet.
İsteyenler de sırf kendi gibi düşünsün. Yani bu adam istiyor ki bunun gibi düşünsün. O öyle fakir kalsın. Ben işimi yürüteyim.
Ben işimi
O
yürüteyim.
benim için çalışsın.
O zaman şimdi biz bu Yasin suresini okumaya başlayınca demek ki böyle aydınlanmalar yaşamaya
Evet,
başladık ki sorgular
evet.
olduk. Niye biz bunu
Evet.
okuyoruz?
Siz bunları
Belki de.
bilin diyorum ben. Sonra yine orijinaliyle okuyun.
Evet.
Yasin ve Kur'an-ı Hakim diye okuyun.
Evet.
Ama okurken bunu düşünürsünüz. İçinizde bu olur diyorum. Sen
Acaba
katılıyor musun böyle bir
ben
şey?
buna katılmak tabii ki, bir de ötesinde hocam, bu kadar kalabalık ortamlarda okunmasında şöyle bir hikmeti var. Yani bir zaman bu soruların sorulacağı herhalde o kadar açık
Evet.
ki insanlar bunları sormaya başladı ve yine kalabalık ortamlarda sadece Arapçasında değil Türkçesinde okuduklarında işte belki bu konular yeniden açığa
Yani yine
çıkacak.
Arapçasını okusun diyorum ben
Okusunlar.
ölmüşlerin ruhuna,
Evet.
ölünün başında. Ama ne okuduğunu daha önceki çalışmalarından dolayı kafasında
Evet.
bulsun.
Bulsun
Onu
ve
düşünerek bunu
bunu
okusun.
düşünerek okuduğu zaman da
Evet.
işte bu bilgi artacak,
Onu
çoğalacak ve
istiyorum. Yani
insanlar
her ikisi de
paylaşacaklar.
okunsun.
Evet.
Çünkü biri şiir, şairane, kafiyelerle, sinirlerle, güzel sesle. Çok güzel değil mi?
Evet.
Onu da kaybetmememiz lazım.
Kaybetmemek lazım.
Ama içi boş olmasın.
Demek ki bu Yasin suresinde insanların aynı zamanda hayat üzerinde düşünmeleriyle ilgili de
Evet.
öğütler olduğu
Evet,
için
evet.
hem ölüm
Evet.
esnasında okunuyor ama aynı zamanda onu okuyanlar kendilerine hayatın devam ettiğini ve
Evet.
hayatın hangi yolla devam ettiğini bir daha
Evet,
hatırlatmak
evet.
üzerine okumaları isteniyor. Peygamberimiz boşuna Kur'an, Yasin Kur'an'ın kalbidir dememiş. Bir öz var, bir özet var demek ki o
Evet.
öğütler içerisinde. Çünkü bu başkaldırışın çok enteresan misalleri var hocam. O dönemde yaşayan insanların bir de bu çürümüş kemikleri ellerine alıp
Ufalıyorlar.
Allah'a, evet, misal vermeye kalkmaları gibi bir hadsizlik var. Az önce söylediniz ya, o ayete benzer bir ayet. Yani onu yapamaz mıydı Allah? Bunu kim yapacak şeklinde böyle bir haddini bilmezlik var. Şimdi düşünüyorum yani
Ama ona misal
insanların.
veriyor. Nasıl mevsim dönüyor? Her şey çorak hale geliyor. Hiçbir şey yok. Ne tohum var, ne ot var. Bir yağmur geliyor. Bakıyorsun hepsi birden
Hepsi bir.
fışkırıyorlar.
Bunu kim
Hani
yapıyor o
çürümüştü
zaman?
bunlar.
Bunu kim yapıyor o zaman? Onu yapan
Evet.
Allah'ın, bunu da yapmaya
Evet.
muktedir
Üzüm
olduğunu.
bağları, hurmalar.
Evet.
Siz mi hurmayı? Bir tane hurma yapın bakalım.
Olamadı bugüne kadar. İşte her şey araştırılıyor, var olan
Yok daha
bulunuyor,
olmadı.
var olanlar açıklanmaya çalışılıyor,
Evet, o kadar.
açıklamalar birbirine ekleniyor, bunun ismi bilim oluyor ama bir şeyi yoktan var etme konusu hiçbir zaman olmadı ki Yasin'in son ayetlerinde de bu var
Kaldı
hocam.
ki Remziye çok enteresan bir şey var. Bir dakikamız
Buyurun
falan varsa
hocam,
bunu da
var.
söyleyelim.
Buyurun.
Eski bir Arap atasözü var. Yani o zamanki insanlar da eski Arap atasözü olduğuna göre onlar da bunu biliyorlardı diye
Muhakkak,
düşünüyorum. Şimdi
muhakkak.
bu Yasin suresinin sonunda Allah size yaş ağaçtan ateş çıkarır diyor. Öyle bir ayet var. Bu atasözü de şöyle. Her ağaçta bir ateş vardır. Onlarla siz kendi ateşinizi yakarsınız. Her
Allah
ağaçta bir
Allah.
ateş var. Tabii cepimizin içinde ateş var. Biz de ağaç gibiyiz. Ateşimiz
Evet.
olmasa fazla
Yaşayamayacağız.
olursa bir türlü, düşerse bir
Evet.
türlü, değil mi?
Evet.
Hepsinin içinde ateşler var.
Canlılık o.
Evet ama bunu bir de neye bağlıyorlar biliyor musun? Yerin altından kömür çıkıyor, yerin altından gaz çıkıyor, doğal gazlar çıkıyor, efendim yerin altından petrol çıkıyor. Değil mi? Ne bunlar? İşte bu
Enerjiler,
enerjiler ya. Hep bu
evet.
çürümüş canlı varlıkların
Dönüşümü.
dönüşümü.
Kainat yeniden
Kainatın
kendini yeniliyor
işleyişi.
ya. Evet.
Ya
Ama biz işte
bu
onları
atasözü var ama sen onu bilmiyorsun ki
bir
onun için
işe
de
yaramayacak.
anlamıyorsun.
Evet.
Bilenler anlar.
Bilenler anlar. Peki hocam, son sözümüz yine bu olsun. Bilenler anlar. Allah ayetleriyle bize hep bunları hatırlatıyor. ilahinizam@trt.net.tr, bu bizim mail adresimiz, ilahinizam@trt.net.tr. Profesör Doktor Sayın Beyza Bilgin hocamız bizlerleydi. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben de.
İyi günler sevgili
çok selam
dinleyiciler.
Dinleyenlerimize.
İlahi Nizam ve İnsan.